Ayrım 5, sayfa 50, defter. İstanbul 1980'ler. Gel otur karşıma, dedi kızına Mensur, masada yalnız olduğu nadir akşamlardan birinde. Peri hemen yaptı söyleneni. Özlemişti babasını. Aynı evde olsalar da Umut gitti gideli babası sürekli dalgındı, varla yok arası. Bak sana bir hikaye anlatayım, dedi Mensur. Vaktiyle bir neyzen varmış, kimselere benzemeyen, mutasavvıf, rindane, kalender meşrep. Ne zaman bir rakı ya da şarap şişesi görse kızarmış. Bunun katresinin haram olduğunu bilmiyor musunuz diye etrafındakileri azarlarmış. Sonra da şişeyi açıp parmağını içine sokar, birkaç saniye bekledikten sonra ıslak parmağını çıkarıp sallarmış. O haram katreyi aldım attım dermiş. Artık gönül rahatlığıyla demlenebiliriz. Mensur kendi hikayesine güldü alçak perdeden kederli bir kahkahayla. Bir nebze kam almayacaksak bu fani dünyadan ne demeye yaşamalı? Babasının yüzüne dikkatlice baktı Peri. Sorusunda saklı bir isyan hissetti. Ama kime karşı? Topluma, dindarlara, kurallara? Kime isyan ediyordu sevgili babası acaba? Çekinerek sordu. Bir deneyebilir miyim? Ne? Rakı mı içmek istiyorsun? Mensur bir kahkaha patlattı. Peri sessizce onayladı. Yeter ki onları birbirlerine yakınlaştırsın. Yeter ki babasının yalnızlığına çare olsun. Seve seve içerdi beraber. Mensur başını iki yana salladı. Daha neler? 7 yaşındasın daha. 8 diye düzeltti Peri. Mensur bir an durakladı. Normalde hiçbir zaman içmeni istemem doğrusu. Ama içeceksen günün birinde ilk kadehini babanla tokuşturmalı, ilk sigaranı babana yaktırmalısın. Yasaklardan sadece maraz doğar. İşte örümcek kafalıların anlayamadığı şey de bu. Gizlice arkadaşlarla içmektense kendi evlerinde özgür olabilmeli gençler. 18 yaşına gelince tabii derin bir iç çekti. Gerçi bu yobaz takımı o zamana kadar ortada içki falan bırakmaz herhalde. Anca bir müzede bir şişe sergilerler belki. Nazilerin yaptığı gibi. Dejenere Nesneler Müzesi. Belki de çok geç olmadan bir tadına bakabilirsin. Mensur böyle dedikten sonra bir bardağı yarıya kadar suyla doldurup İçine kaşığın ucuyla 2-3 damla rakı damlattı. Peri içkinin suyun içinde kül rengi bir mürekkep gibi yayılışını seyretti. Aynı anda babası da onu seyrediyordu sevecen bir ifadeyle. Şu damlacıkları görüyor musun? İşte ben ve ruhdaşlarım öyleyiz. Bir cehalet denizinde tutunmaya çalıştık ama dağılıp gidiyoruz. Mensur kadehini kızına doğru kaldırıp şerefe bakalım dedi. Anan görse diri diri derimi yüzer valla. Peri başını yana eğerek mahcup bir şekilde gülümsedi. Şerefe. Bardağı dudaklarına getirip dikkatle yudumladı. Yüzü o anında buruşuverdi. Felaket. Daha önce tattığı her şeyden beterdi. Anasonun tadı kokusundan da keskindi. Babası bu berbat şeyi nasıl oluyordu her akşam bayıla bayıla içebiliyordu? Söz ver bana, dedi Mensur. Koca karı hikayelerine asla kanma. Anlıyor musun neden bahsettiğimi? Evet, dedi Peri. Ağzındaki tattan kurtulmak için bir dilim ekmeği mideye indirdikten sonra. Çocuğun üstünden atlama, boyu kısa kalır derler hani. Parmaklarını çıtlatma, meleklerin kanatlarını kırarsın. Karanlıkta ıslık çalma, şeytan çağırırsın. O tür şeyler. Aynen, bütün o saçmalıklar. Bak, benim sevdiğim altın bir kural var. Sana da tavsiye ederim. Gözünle görmediğin, kulağınla duymadığın, elinle dokunmadığın ve akla mantığa sığmayan hiçbir şeye asla inanma. Söz mü? Babasını memnun etme hevesiyle cıvıldadı Peri. Söz. Mensur sözlerini vurgulamak istercesine işaret parmağını havaya kaldırdı. Bizi ancak eğitim kurtarır. Tek yol bu. Dünyanın en iyi üniversitesine gitmelisin. Hayalim bu evladım. Duraksadı. Bunun hangi üniversite olabileceğini düşündü. Çocuklarım arasında bunu yapabilecek bir tek sen varsın. Bir abin hapiste, öbür abin serseri oldu çıktı başıma. Sen başkasın ama. Çok çalış. Cehaletten kurtul. Kocaman söz ver. Kocaman söz baba. Gerçi, dedi Mensur düşünceli düşünceli, erkek kısmı öyle fazla akıllı eğitimli kadınlardan hoşlanmaz. Benim yüzümden evde kalmanı istemem. Olsun, ben hiç evlenmeyeceğim zaten. Senin yanında kalacağım. Mensur gülümsedi. İnan bana fikrin değişir. Hele biraz büyü, zaten benim gibi kocamı şerefi niye çekesin? Huzur evine yerleştir beni. Anana muhtaç olmak istemem. Onun dualarına, üfürkçülerine laf yetiştiremem yaşlanınca. En iyisi temiz bir huzur evinde kalayım. Atamızı saygıyla yad eden yaşlı dostlarla olayım. Sana gelince muhakkak sevmelisin, sevilmelisin. Yalnız sakın ola bilimi, bilgiyi önemsemeyen birine aşık olma. Sevdiğin adam özgür düşünen, birikimli biri olmalı. Koskocaman bir söz daha. Koskocaman söz baba, dedi peri. Kafası allak bullak. Sandalyesinden aşağı inerken aklına yeni bir şey takıldı. Peki ya Tanrı? Onu göremiyoruz, duyamıyoruz. Ona dokunamıyoruz. Altın kural ne olacak? Uzun, bitkin bir iç çekiş. Sana bir sır vereyim mi? Mesele Tanrı olunca büyüklerin de kafası karışık. Çocuklardan daha fazla hem de. Peki ama Tanrı gerçek mi, diye sordu peri çekinerek. Vallahi inşallah öyledir. Öbür dünyada onu görünce, o daha bana bir şey sormadan, ben ona soracağım bunca vakittir nerelerde olduğunu. Nicedir kendi halimize bırakıp gitti bizi. Mensur ağzına bir parça peynir atıp yavaşça çiğnedi. Babacığım, sence Allah neden abime yardım etmedi? Umut'un başına bunların gelmesine niye izin verdi? Mensur yutkundu. Ah canım, keşke bilseydim. Konuşurken Adem elması çırpıntılı sulardaki bir şamandıra gibi inip kalkıyordu. Bir sessizlik çöktü. Peri ayak parmaklarını kıvırdı sıkıntıyla. Konuyu değiştirme gereği duydu. Umut'tan söz etmek karartmıştı zaten pek parlak olmayan ruh hallerini. Bir bulutun solgun mehtabı kapatması gibi. Peki ya cennet ile cehennem? Vallahi bende pek cennete gidecek adam tipi yok. Bu durumda iki olasılık var. Eğer Tanrı şakadan anlamıyorsa hapı yuttum. Doğruca cehenneme. Ama kalender meşrep ise, ki umarım öyledir, o zaman umut var. O durumda seninle cennette buluşuruz. Nehirlerden su yerine bade akıyormuş ya, öyle diyorlar. Telaşlandı peri. Eğer Tanrı annesinin yemin billah anlattığı gibi katı, cezalandırıcı ve intikamcı ise sevgili babasının pek şansı yoktu. Ama ben senin cehenneme gitmeni istemiyorum, diye mırıldandı endişeyle. Mensur baktı ki çocuk bu konuşmayı çok ciddiye alıyor. Gülümsedi anlayışla. Dert etme sen, bir B planı yaparız. B planı mı? Sen benim mezarıma bir kazma koy yeter. Ben tünel kazar seni görmeye gelirim. Peri'nin gözleri büyüdü. Ya baba, cehennem çok derinmiş. İçine çakıl atsan 70 yılda dibine varırmış. Annem söyledi. Söylemiştir muhakkak. İç çekti Mensur. Ben de 70 yıl kazarım o zaman. Bu dünyanın bir yılı öbür dünyada yalnızca bir dakikaya denk, merak etme. Öyle ya da böyle gelip seni bulurum. Birden yüzü aydınlandı. Az daha unutuyordum. Sana bir şey getirdim. Ayağa kalkıp deri çantasını getirdi. İçinden kırmızı kadife kurdeleyle bağlanmış gümüş rengi bir kutu çıkardı Mensur. Bana mı? Peri dikkatle inceledi paketi. Açmayacak mısın? Bir defter çıktı kutudan. Kapağında pullar ve aynalı mozaikler olan turkuaz rengi el yapımı harikulade bir defter. Bak canım, sen sıra dışı bir çocuksun. Kafanı büyük meseleler kurcalıyor. Yaşıtlarına benzemiyorsun. Onlar çikolata şeker derdinde, sen tanrı, din, inanç, adalet. Bu yaşında başladın sorgulamaya. Kaygılanıyorum senin için. Zor hususlar bunlar. Bütün cevapları bildiğimi iddia edemem. Böyle bir şey iddia edene de güvenmem. Yalan söylüyordur, dedi Mensur. Kimse %100 bilemez. Buna annenle o tuhaf kılıklı hocası da dahil. Rakı bardağını kafasına dikti. Dinden haz etmem ama Tanrı'yı yine de pek severim. Neden biliyor musun? Peri başını iki yana salladı. Yalnız çünkü pericim. Tıpkı benim gibi, senin gibi. O da yalnız, dedi Mensur düşünceli düşünceli. Yukarılarda bir yerde yapayalnız. Konuşacak kimsesi yok. Tamam, belki birkaç melek vardır etrafta ama meleklerle ne kadar dertleşilir ki? Milyarlarca insan Tanrı'ya dua ediyor. Bana şunu bahşet, bunu nasip et, çuvalla para, son model araba ver diye. Hep aynı laflar, tekrar tekrar ama neredeyse hiç kimse onu tanıma zahmetine girmiyor. Gözlerinde anlık bir kederle bardağını doldurdu Mensur. Düşünsene, yolda bir kaza görünce ne tepki veriyor insanlar? Hemen aman Allah korusun derler. İnanabiliyor musun? İlk tepkileri kendilerini düşünmek, kurbanları değil. Başkası için dua eden ne kadar az kişi var, farkında mısın? İlla ki kendilerine. Zaten o kadar çok dua birbirinin kopyası ki. Beni koru, beni kayır, beni yükselt, her şey ben. Onlara sorsan dindarlık derler adına. Bense kılık değiştirmiş bencillik diyorum. Peri başını yana eğdi. Babasını teselli etmek istiyordu ama bunu nasıl yapacağı hakkında en ufak bir fikri yoktu. Ev öyle kırılgan bir sessizliğe gömülmüştü ki bir iç çeksen yıkılacak gibiydi. Peri annesinin duvarlarının ardındaki yatağından bu sohbeti dinleyip dinlemediğini, dinliyorsa aklından neler geçirdiğini merak etti. Bundan sonra o halde ne zaman aklına Tanrı'yla ya da kendinle ilgili bir soru takılsa otur defterine yaz. Günlük gibi mi yani? Evet ama özel bir günlük dedi Mensur. Canlanmıştı. Hayat boyu kullanabilirsin bu defteri. Ama sayfaları yetmez ki. Elbette. Tek yol eskiden yazdıklarını silmek. Anlıyor musun? Yaz ve sil canım. Kasvetli, karanlık fikirleri kafandan uzak tutmayı öğretemem sana. Kendim daha öğrenemedim ki bu yaşta. Mensur duraksadı. Ama silebilirsin. Yaz ve sil. İnanç ve şüphe. Cevaplar ve sorular. Hem bilgiyi önemse hem bildiklerini sorgula. Asla bir yere demir atma. Adresin değil sadece ayak izlerin olsun bu dünyada. Ne demiş İbn Arabi? Bizimkisi aşk kervanı. O kervan ne yöne giderse biz de peşinden. Yerleşme, kök salma, oldum ya da buldum sanma. Hiçbir gettoya, kolektif kimliğe, cemaate, cemiyete, aşirete ait olma. Hepsi yanıltır, şaşırtır. Sen yalnız ol, bir başına. Varmak değil, gitmek. Sadece gitmek. Acaba babasının tam olarak demek istediği bu muydu? Öyle ya da böyle Peri'nin bu akşamki konuşmadan seneler sonra çıkardığı ders bu olacaktı. O gece Peri yatağında oturup güncesini açtı ve ilk notunu yazdı. Galiba Rab rengarenk binlerce parçası var. Kimine sorsan sevgi, merhamet, rahman dolu, kimine sorsan öfkeli, mesafeli, kahredici. Bence Tanrı bir Lego seti. Herkes kendine göre inşa ediyor sanki. Fotoğraf. İstanbul 2016. Berduş bıçağı öyle bir hızla ve gözü karalıkla savurdu ki Peri'nin son anda yana kaçabilmiş olması adeta mucizeydi. Bıçak karnının yan tarafını birkaç santimle ıskaladı ama sağ avucunu boydan boya kesti. Tiz bir çığlık attı Peri. Sesi çatladı. Avucundan aşağı süzülen kan ipek elbisesine damlarken bayılacağından korktu. Kalbi göğüs kafesinde gümbür gümbür atarken var gücüyle itti adamı. Berduş'un bir an boş bulunup dengesini kaybetmesini elindeki bıçağı düşürmek için fırsat bildi. Beklemediği bu direniş karşısında öfkeden gözü dönen adam öyle bir yumruk indirdi ki karnına soluk alamadı Peri. Arabada onu bekleyen kızı geçti aklından. Evdeki iki küçük oğlunu düşündü. Muhtemelen bu saatte en sevdikleri televizyon programını seyrediyorlardı. Kocası geldi gözünün önüne. Bir sürü konuk arasında bir masada endişeyle saatine bakarken tahayyül etti onu. Gözleri yaşardı. Sevdiklerini belki de bir daha hiç göremeyecekti. Bu şekilde ölmek ne kadar aptalcaydı. İnsanlar vatanları, bayrakları ya da şerefleri uğruna ölüyordu dünyanın her yerinde. O ise sahte bir Hermes çanta uğruna ama kim bilir belki de eşit derecede anlamsızdı hepsi. Berduş bir yumruk daha attı. Yine tam karnına. İki büklüm oldu Peri. Öksürdü. Canavliyle haykırdı. Yeter artık, kes diyorum sana. Yaramazlık yapan bir çocuğu azarlar gibi bağırıyordu. Titriyordu. Beyninde bir ses paniğe kapılmamasını, kapılsa bile belli etmemesini söylese de vücudu dinlemeyi reddediyordu. Bak, eğer bana zarar verirsen başın büyük belaya girer. Hapse atarlar seni. Berduş bir nefes aldı dişlerinin arasından. Orospu dedi ağır ağır. Kim olduğunu sanıyorsun ulan orospu? Hayatında kimse orospu dememişti Peri'ye. En azından yüzüne karşı. Sivri bir buz parçası gibi delip geçti yüreğini bu kelime. Sakinleşmeye ve karşısındakini sakinleştirmeye çalıştı beyhude. Tamam, bana bak, çantaysa derdin senin olsun. Sen yoluna, ben yoluma. Orospu diye tekrarladı adam. Cama çarpıp duran bir sinek gibi sıkışıp kalmıştı bu kelimenin içinde. Çıkamıyordu sanki. Aniden başını geriye attı adam. Kendi düşüncelerinden tahrik olmuştu. Yüzündeki ifade karanlıklaştı. Gözleri kısıldı. Ötede sokağın girişine bir araç yaklaştı o esnada. Kısacık bir an için farlarıyla bir kaçış tüneli açtı. Peri bağırıp yardım istemeyi düşündü ama çok geçti. Araba gitmişti bile. Yeniden gölgelere gömüldüler. Karşısındaki kadını boğazından tuttuğu gibi yere itti Berduş. Peri'nin saçları açıldı. Topuzunu tutan toka yere çarpıp sekti. Minik, metalik bir ses. Sırt üstü düştüğünde darbenin etkisiyle asfalta çarptı kafası. Buradan bakınca gökyüzü çok uzak görünüyordu ve bronz bir levhadan kesilmişçesine hareketsiz ve soğuk. Eliyle yerde kanlı izler bırakarak ayağa kalkmaya çalıştı. Bir anda üstüne çıktı adam. Külotlu çorabı ile elbisesini yırtıp atmaya çalışıyordu alelacele. Ağzından ekşi bir koku geldi. Açlık, sigara, kimyasal maddeler. Çürümenin kokusu. Perinin midesi kalktı. Etine girmeye çalışan et bir cesede aitti adeta. Her zaman olan şeydi. Ne ilk ne son. Ortalama birkaç saatte bir tekrarlanırdı. Her ne kadar hadiselerin hepsi istatistiklere yansımasa da. Hem kapalı kapılar ardında, hem açık avlularda, hem ucuz motel odalarında, hem lüks otellerde, hem gece yarıları, hem güpegündüz. Dinleyecek bir çift kulak bulsalar ne hikayeler anlatırdı bu şehrin genel evleri. En sudan bahaneyle tepeleri atıveren müşteriler tarafından dövülüp taciz edilen tele kızlar, erkek fahişeler, yaşlanmış, yıpranmış hayat kadınları. Sokak ortalarında tartaklanan, karakolda bir kez daha aşağılanmamak için polise asla gitmeyen, kendi dertlerini kendileri çözmeye çalışan transseksüeller. Anlaşılmaz şekilde kimi aile fertlerinden ya da öğretmenlerinden ürken ufacık çocuklar. Kayınpederleri ya da kayınbiraderleri ile aynı odada kalmaktan korkan yeni gelinler. Aşklarına karşılık görmedikleri için gözü dönmüş takıntılı sevdalıların hışmına uğrayan gencecik kadınlar. Evlilik içi tecavüzü anlatmaya ne dilleri ne cesaretleri yettiğinden hep susan, her şeyi içine atan ev kadınları. Sürekli oluyordu işte. Suçu kurbanlara atmaya, saldırganları öyle ya da böyle aklamaya hazır bir ahlak ve hukuk sisteminde, baskıcı bir sessizlik örtüsü altında, cinsel saldırılara hiç de yabancı değildi İstanbul. Bir rüyadan uyanıp kendini bir başkasının kabusunun içine sıkışmış bulan biri gibi Peri'nin algısı katmanlara ayrıldı. Adama karşı koydu, dirençliydi. Lakin Berduş o sıska halinden beklenmeyecek kadar kuvvetliydi. Birdenbire kafa attı Peri'ye. Birkaç saniye boyunca neredeyse bilincini kaybetti kadın. Acı öylesine keskindi ki o an bırakabilirdi direnmeyi, vazgeçebilirdi. İşte tam o sırada gözünün ucuyla bir gölge gördü geride. Yumuşacık, İpek gibi meleksi süzülüyordu havada. Hemen tanıdı Peri. Sisin içindeki bebekti bu. Pembe yanaklar, tombul, gamzeli kollar, minik bacaklar, henüz koyulaşmamış altın rengi tüy gibi saçlar. Gerçek bir bebeğe benziyordu ama değildi. Belki bir cin, belki bir hayalet yahut bir halüsinasyon. Gerilmiş, korkularla dolu hayal gücünün bir ürünü de olabilirdi tabii. Gerçi bu onu ilk görüşü değildi. Şimdi daha yakına geldi bebek. Uçarcasına hareket edebiliyordu, kayarcasına. Tam arkasında dikilen hayaleti fark etmemişti Berduş. Her şeyden habersiz küfürler savurarak pantolonuyla uğraşıyordu. Bir eliyle Peri'yi zapt ederken diğer eliyle de kemer niyetine beline doladığı sicimi çekiştiriyor, açmaya çalışıyordu, debeleniyordu. Sisin içindeki bebek keyifle kıkırdadı. Onun o masum gözlerinden kendi durumunun zavallılığını gördü Peri. O da güldü, sesli sesli, korkusuzca. Peri'nin tepkisine şaşıran Berduş durakladı bir an, şaşırdı. ''Dur sana yardım edeyim'' dedi Peri, başıyla ipi işaret ederek. ''Ben açayım.'' Berduş'un gözleri yarı memnun, yarı kuşkulu parladı. Hor gören bir ışıltı dolaştı yüzünde. Peri'ye güvenmese de geçmiş deneyimlerinden biliyordu ki korku her şeyi yaptırabilirdi insanlara. Yeterince korkutursan diz çöktüremeyeceğin kimse yoktu şu alemde. Altına aldığı süslü zengin kadını kontrol ettiğinden gayet emin, ondan pantolonunu açmasını bekleyerek hafifçe geri çekildi adam. İşte o zaman Peri bütün gücüyle Berduş'a vurdu. Hazırlıksız yakalanan Beriki geriye doğru yuvarlanıp sırt üstü düştü. Peri kıvrak ve çevik bir hareketle ayağı fırlayarak adamın apış arasına bir tekme attı. Yaralı bir hayvan gibi iki büklüm oldu Berduş. Var gücünü o tek eyleme yoğunlaştırarak ayağını adamın suratına geçirdi Peri. İnsanın içini fena yapan bir çatırtı sesi geldi. Kırılan bir burnun sesi. Kan. Nasıl olduğunu kendisi bile anlamadan başladı adamın her yerini tekmelemeye. Bunu yaparken hiçbir şey hissetmiyordu. Ne nefret, ne öfke. İnsan hep bir şeyler öğreniyordu başkalarından. Kimisi güzellik öğretiyordu, kimisi hainlik. Az evvel kokladığı bali vücuduna yayıldığı için güçsüz mü düşmüştü Berduş, yoksa kendisi bir tür yabani enerjiyle mi canlanmıştı bilemiyordu ama güçlü hissediyordu Peri. Delirmişti adeta. Korkmuyordu ilk defa. Berduş midesini tuttu, paltosunu yukarı sıyırdı, sıska karnı kaburgaları ortaya çıkmıştı. Halsiz ve çelimsizdi. Artık bu kaçma kovalamacadan, itiş kakıştan, kurtlar sofrası hayattan bıkmış gibi sineye çekiyordu yediği dayağı. Sisin içindeki bebek yeniden kayarcasına geçti Peri'nin önünden. Rüzgara karışmış bir fısıltı gibi uçucu, ince tülbentlerden yapılmış gibi şeffaf bir bebek. Bal mumundan oyulmuş yüz hatlarıyla gülümsemiyordu artık. Olanları yargılamıyordu da. bu dünyanın hallerinin dışındaydı o. Bambaşka bir alemde. Peri'ye bir kez daha yardım etmişti ya, aniden ortadan kayboldu. Toplanan akşam karanlığına karışıp hiç iz bırakmadan dağılıp gitti, buhar gibi. Peri Berduş'a vurmayı kesti, nefes nefeseydi. Nasıl bir gaddarlık, vahşilik çıkmıştı içinden. Ne kadar da inceydi aslında, iyi ve dengeli insanları delilikten ayıran çizgi. Saçları hafif bir esintiyle dalgalandı. Bir martı, kim bilir, belki de fi tarihinde bir Osmanlı şairinin dilini yiyen martıların torunlarından biri. Milyonlarca insanın yan yana yaşadığı bu çılgın şehirde kim bilir neye ya da kime kızdıysa bir çığlık attı semada. Berduş acıyla inledi, burnu kanıyordu hala. Üst dudağı yarılmıştı. Üzgünüm diyecekti neredeyse peri, özür dileyecekti adamdan, boğazı düğümlendi. Tam o sırada sanki koşullanmış gibi eskilerden bir ses duyar gibi oldu. Hem sevecen hem azarlayan bir ses. Gereksiz yere özür diliyorsun her zaman, bunu yapma. Eğer Peri hala Oxford Üniversitesi'nde öğrenci olsaydı ya da Profesör Azur kalkıp İstanbul'a gelmiş olsaydı böyle söylerdi büyük ihtimalle. Niye durup dururken onu hatırlamıştı şu anda? Bu akşam beklenmedik bir şekilde sarsılmıştı kurulu düzeni. Geçmişin kilitli kapıları açılıvermişti. Şimdi zihnine akıyordu eski hatıralar. Bastırdığı, sakladığı, hatta unuttuğunu sandığı ne varsa çıkıyordu ortaya. Öğrencilik yıllarını hatırlıyordu yeniden bunca sene sonra. Berduş ağlamaya başladı. Ne arka sokakların kralı, ne dilencilerin patronu, ne madde bağımlısı, ne hırsız, ne kabadayı, ne tecavüzcü. Bütün sıfatlarından ve tanımlarından arınmıştı şu anda. Çocukluğuna dönmüştü. Burnunu yorgana gömüp, kimseye duyurmadan geceleri gözyaşı döken, senelerce ihmal edilen, sevgisiz bırakılan, en yakınları tarafından taciz edilen, kimseden yardım görmeyen, yüreğini bir hançer gibi bilemeyi öğrenen bir oğlan çocuğu. Peri üzüntüyle adama yaklaştı. Yaptığı şey karşısında dehşete düşmüştü. Berduş'un içindeki şiddet, Peri'nin içindeki şiddeti uyandırmıştı. Belki de bulaşıcıydı merhametsizlik. Dünün mazlumlarından bugünün zalimleri çıkıyordu. Usulca dokundu adama. Tam onu hastaneye götürmeyi teklif edecekti ki, aniden bir ses işitti. Anne, neler oluyor? Ok gibi hızla geri döndü Peri. Kendine çekidüzen verip kafasını toplamaya çalıştı elinden geldiğince. Tatlım, neden arabada beklemedin? Daha ne kadar bekleyecektim dedi Deniz. Sonra gözleri annesinin kanayan eline, yırtık elbisesine kaydı. Aman tanrım, iyi misin? Merak etme, ben iyiyim dedi Peri. Biraz itişip kakıştık. Ölüm sessizliğine bürünmüş Berduş, güçlükle ayağa kalkıp sendeleyerek bir köşeye çekildi. Artık onlarla ilgilenmiyordu. Anne kız Hermes çantayı bulup, İçinden etrafa saçılan şeyleri olabildiğince topladılar. Ya neden herkesinki gibi normal bir annem yok diye homurdandı Deniz kendi kendine, kredi kartlarını yerden alırken. Peri baktı ki soru çetrefil, yanıtlamayı denemedi bile. Gidelim hadi dedi Deniz sabırsızca. Bir saniye, Peri gözleriyle etrafı taradı. Polaroid'i arıyordu. Ama sırra kadem basmıştı sanki. Huzursuz oldu. Nasıl bırakabilirdi sevgili profesörünün fotoğrafını? Ya anne hadi sene diye bağırdı Deniz. Neyin var senin? Ara sokaktan çıkıp hızla arabalarına döndüler. Yolun geri kalanı sessizlik içinde geçti. Kızı tırnaklarını yemeye devam ederken annesi gözlerini yoldan ayırmıyordu. Nice sonra fark edecekti Peri cep telefonunu orada bıraktıklarını. O ara sokağın bir yerinde gecenin karanlığında sessizce çalıyor olmalıydı. İstanbul'da kimselerin duymadığı yakarılara bir yenisini eklercesine. Ayrım sonu, sayfa 63.